Yorumunu yapmakta olduğum Romalılar mektubunun son ayetlerine geliyoruz. Paulus 16. bölümde birçok ismi sıraladıktan sonra, onların selamını yolladıktan sonra son sözlerini özellikle vurguluyor. Kardeşlerim, size yalvarıyorum diyor. Eğitildiğiniz öğretiye ter düşen, bölücülüğe yol açan ve suça sürükleyen kişilere karşı gözünüzü açın, onlardan sakının. Çünkü bu insanlar Rabbimiz İsa Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Okşayıcı güzel sözlerle saf insanların yüreklerini kandırıyorlar. Ama sizin buyruğa uyduğunuzu herkes duydu. Bu nedenle sizin için seviniyorum. Ayrıca yararlı işlerde bilge, kötü işlerde ise günahsız olmanızı diliyorum diyor. Tekrar Paulus'un bu Romalılar mektubunun son ayetlerinde sağlıklı öğretinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İmanlılar olarak kime, neye iman ettiğimizi bilmemiz gerekir. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilmemiz gerekir. Bunu nasıl yapacağız? Her şeyi, her öğretiyi Tanrı sözünün mihenk taşına vurarak. Bunu anlayabilmek için de demek ki Tanrı sözünü iyi bilmemiz gerekir. Tanrı sözünü bildikçe, Tanrı sözünde geliştikçe neyin yanlış, neyin doğru olduğunu daha iyi kavrayabiliriz. Ama Tanrı sözünü çalışmak için zaman gerek. Tanrı sözünü okuyup çalışmamız gerekir. Biz gereken adımı, isteği gösterirsek, büyümek istersek, Tanrı da bize sözü aracılığıyla, kutsal ruhun desteğiyle yardım edecektir. Paulus, iyilik konusunda bilge olun. Yani Tanrı sözünde gelişin. Tanrı sözünde büyüyün diyor. Kötülük konusunda ise deneyimsiz. Paulus Korintoslara, kardeşler düşüncelerinizde çocuksu olmayın. Kötülük konusunda çocuklar gibi ama düşüncelerinizde yetişkinler gibi olun diyor. Barış Tanrısı yakında şeytanı ayaklarınız altında ezecektir. Rabbimiz İsa Mesih'in kayrası sizlerle birlikte olsun diyor Paulus Romalılar 16. bölümün 20. ayetinde. Şeytanı çok geçmeden yok edecek olan esenlik barış veren Tanrı'dır. Bu arada bizlerin şeytana karşı koymamız, ayık ve uyanık olmamız gerekir. Şunu özellikle vurgulayayım ki şeytanın başı ezilmiştir ve kesinlikle bir gün tümden ezilecek ve cehennemin derinliklerine atılacaktır. Şeytan atalarımızı günaha düşürünce Tanrı yılana şunu bildirdi. Kadının tohumu, yani kadının soyundan biri gelecek, senin başını ezecektir. Sen de onun topuğuna saldıracaksın. Bu Tanrı'nın Aden bahçesinde Mesih'in gelişini, şeytana karşı zaferini bildirmesidir. Eski çağlarda yengi kazanan bir kral ya da komutan yendiği düşmanın boynuna ayağını koyardı. Yani onu yere uzatıp ayağını onun boynuna bastırırdı. Bu uygulama birçok kabartmalarda görülür. Örneğin Yeşu 10. bölüm 24. ayete bakın. O görkemli gün yakındır. Rab-i Mesih muzaffer hükümran olarak tüm düşmanlarının boynunu yere serecek. Mesih'in düşmanlığını simgeleyen şeytanın ezilmiş boynuna ayağını koyacak, yengisini, zaferini tüm evrene görkemle gösterecek, kanıtlayacak. İsa Mesih'in insan bedeninde insanlığa gelişinin nedeni şudur. Tanrı'nın oğlu iblisin işlerini dağıtmak için açıklandı diyor 1 Yuhanna 3:8'de. Şeytanın kesin yengisi şöyle kutlanır ve gökte gür bir ses duydum. Şöyle diyordu: artık kurtarış, güç ve hükümranlığın Tanrımıza geçtiği an geldi. Yetki de Mesih'inin oldu. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı aşağıya fırlatıldı. Tanrı önünde gece gündüz onları suçlayan aşağı fırlatıldı. Kuzunun kanıyla ve tanıklık ettikleri sözle onu yendiler, çünkü ölüme dek canlarını sevmediler. Öyleyse ey gökler ve orada yaşayan sizler, mutlu olun. Çünkü iblis vaktinin kısıtlı olduğunu bilerek azgın öfkeyle size geldi. Vahiy 12-10-12 ayetler arası. Mesih'in ikinci gelişinde Tanrı'nın meleği şeytanı 1000 yıllık süreyle bağlayacak. Her türlü şeytansal etkinin kırıldığı barış dünyasında Rab-i Mesih hükümran olacak. Vahiy 20 ayet 1-3. Bu süre sonunda şeytanın kısa bir süre için çözülmesi gerekiyor. Şeytan yeniden yeryüzündeki ulusları kandırmak için yerinden çıkacak. Onları savaş için bir araya toplamaya gidecek ama gökten ateş inecek, onları yiyip yutacak. Bu dönemde onları kandıran iblis ateş ve kükürt gölüne atılır. Deccal ile yalancı peygamberler de oradadır. Çağlar çağı gece gündüz işkence çekecekler diyor Vahiy 20. bölüm 7-10 ayetler arasında. Rabbisa Mesih'in şeytanı ayakları altında ezmesi böyle noktalanacaktır. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun, öte yandan iblise direnin, o sizden kaçacaktır diyor Yakup 4 ayet 7'de. 1 Petrus 5.9'da ona karşı direnin, imanda sapasağlam durun diyor. 1 Yuhanna 3.8'de gençler size yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz diyor. Vahiy 12.11'de kuzunun kanıyla ve tanıklık ettikleri sözle onu yendiler diye okuyoruz. Şeytanı ayaklar altında ezecek olan Rabbimiz İsa Mesih'in kayrası, onu sevenlerle, ona iman edenlerle, gücüyle, yetkisiyle şeytanı ezmesini bekleyenlerle birliktedir. Barış Tanrısı, onun babasıdır. Rabbi İsa Mesih, barış başkanıdır. Barış Tanrısı ve barış başkanı, ayartıcı, bölücü, suçlayıcı şeytandan çok üstün ve güçlüdür. Şeytan suçlar, mahveder ama Rabbi İsa Mesih sever, kurtarır, özgür eder, huzur verir, barış verir, sonsuz yaşam güvenliği verir. Şimdi Pavlos kendisi Romalılara bu mektubu yazarken kendisiyle birlikte olan kişilerden selam yollamaktadır. İş ortağım Timoteos ve soydaşlarım Lukios, Yason ve Sosipatros sizlere selam gönderirler. Bu mektubu kaleme alan ben Tertios, Rab bağlılığında sizlere selam ederim diyor Romalılar 16-21-22 ayetlerde. İlk adı geçen kardeş Timoteos'tur. İkinci haber gezisinde tanıştığı ve yanına aldığı genç Timoteos, aradan birkaç yıl geçmiş ve Timoteos Pavlus'un yolculuk ve iş arkadaşı olmuştur. Mektubun yazılışında o da Pavlus'la birlikte Korintos kentindedir. Bu kentten ayrılışında Pavlus'un yanında bulunanlar arasında o da var. Haberci Pavlus'un bu saygın öğrencisi, onun ikinci Roma hapisliğinde Efesus'tadır. Lukios, Yason, Sosipatros, üçü de Pavlos'un soydaşı, onlar da imanlı Yahudilerden. Pavlos'la birlikteler. Lukios'a ilk kez habercilerin işleri 13.1'de rastlanır. Kendisi Kuzey Afrika'nın Kirine kentindendir. Antakya'daki kilise topluluğunun önde gelenlerinden. Pavlos'la Barnabas'ı ilk haber gezisinde yolcu edenler arasındalar. Geniş bilgimiz olmamakla birlikte haberciler kilisesinde çok etkin ve belirgin bir kardeş olduğu anlaşılmaktadır. Yason, Helenist Yahudiler arasında çok kullanılan bir isimdi. Ona ilk kez habercilerin işleri 17:5-9'da rastlanır. Mesih bağlısı bir kardeş Selanik'te yaşıyor. Haberci Pavlos da yol arkadaşlarının evinde konut etmekle suçlanıyor. Dünyayı alt üst eden bu insanlar şimdi de buraya geldiler. Yason onları evinde konuk etti. Sonunda Yason'la başka inanlılar Romalı yetkililere gerekli kefilliği veriyorlar. Böylece Pavlus ve arkadaşları serbest bırakılıyor. Selanik'ten Veriye'ye gidiyorlar. Yason'un akıllı, etkili bir kardeş olduğu buradan anlaşılıyor. Burada adı geçen Yason belki aynı adı taşıyan başka biridir ama her olasılıkta Selanik'teki bir kardeştir. Korintos'a gelmiş, Pavlos'la çalışmalara katılmıştır. Roma'daki kardeşleri tanıdığına göre belki Roma'da da bulunmuştur. Şimdi selam gönderiliyor. Bu isimlerden anlaşılabileceği gibi haberci Pavlos'un çevresindeki iş arkadaşları, kardeşleri her bakımdan bilgin, saygın, başarılı imanlılardır. Sosipatros, o ad İsrailli Pavlos'un soydaşı. Bu ad Sopater adıyla birdir. Ona habercilerin işleri 24'te rastlanmakta. Kendisinin Piros oğlu Veriyalı olduğu anlaşılıyor. Pavlos Romalı kardeşlere onun da selamlarını gönderiyor. Makedonya doğrultusunda Korintos'tan ayrılırken kendisiyle birlikte gidenler arasında o da vardır. Bu insanlar İloyas'a kadar Pavlos'la birlikte yolculuk ettiler. Üçüncü haber gezisinde Makedonya ile Yunanistan'ı kapsayan zaman kesiminde bunlar Pavlos'la birlikte çalıştılar. Bu mektubu kaleme alan ben Tertios Rab'de sizlere selam ederim diyor 21. etti. Galatyalılar 6:11'den anlaşıldığına göre haberci Pavlos bazı mektuplarını ya da tümünü kaleme almak için yazıcı sekreter kullandı. Galatyalılar da önemli bir gerçeği vurgulamak için yazıcıdan kalemi kendi eline alıyor. İri harflerle 12. ayeti vurguluyor. Yeniden kalemi yazıcıya veriyor. Romalılara mektubun tümünü Tertios adında bir sekretere, yazıcıya yazdırıyor. Fibi kız kardeş de onu Roma'ya getiriyor. O çağda bu tür yazıları yazdırmaya özel yazıcı kullanıldığı 1. Petrus 5:12'de de görülüyor. O mektubun yazıcısı Silvanus ya da Silas, Romalıların yazıcısı Tertios'tur. Tanrısal esini, tanrısal vahiyi alanın kendisi bunları kaleme alacak yerde bir sekreter kullanması daha uygundur bence. Bunu eski antlaşmada Yeremya ilişkisinde görüyoruz. Yeremya 36. bölüm örneğin. Yeremya'nın sekreteri Baruk'tur. Pavlos selamı kendi eliyle yazmayı tercih ediyordu. Tertios'un inanlı kardeş olduğuna kuşku yok. Bunca kardeş ve kız kardeşler arasında o da selamını eklemeyi uygun buluyor. Romalılar 16:23-24'te beni ve tüm kilise topluluğunu evinde konuk eden Gaius sizlere selam eder. Bu kentin hazinedarı Erastos sizlere selam eder. Quartos kardeş de selam eder. Rabbimiz İsa Mesih'in kahrası hepinizde olsun. Amin diyor. Pavlos yeniden Korintos'ta yaşayan iki imanlıdan selam yolluyor. Pavlos'u ve kilise topluluğunu evinde konuk eden Gaius ve kentin hazinedarı Erastos. Gaius adıyla bilinen beş ayrı kişiye rastlıyoruz yeni antlaşmada. 3 Yuhanna 1, 2, 5, 11'de bu adları görüyoruz. Gerçeğe bağlılığıyla bilinen bir kardeştir. Habercilerin İşleri 19:29'da Makedonyalı bir kardeş Efesos kentinde kudurgan topluluk Pavlos'a karşı gösteri yaparken onu yaka paça yakaladılar, tiyatroya üşüştüler. 20 ayet 4. Derbeli bir kardeş Korintos'ta kalışının sonunda Pavlos'a yoldaşlık etti. Romalılar işte okuduğumuz 16:23'te de adı geçen kardeş. 1 Korintoslar 1:14 Korintos'ta Pavlos'un vaftiz ettiği kardeş. Herhalde bir öncekiyle bu Gaius aynı kişidir. Haberci Pavlos'un gerçek bir dostu ve yardımcısıdır. Bu kardeş Roma'daki imanlılarca iyi bilinen birisidir. Bazı uzmanlar bunun Habercilerin İşleri 18:7'de adı geçen Titius Justus olduğunu düşünüyor. Ardından Erastos'un selamları iletilmekte. Bu isme başka iki yerde rastlıyoruz. Bir Habercilerin İşleri 19:22'de, ikincisi de 1 Timoteos 4:20'de. Bu üç ad arasında bir bağlantı bulunduğu kesin değil. 1. Korintoslar 4:2'de bir ev yöneticisinden aranan özellik güvenilir birisi olmasıdır der. Erastos her alanda güvenilir biriydi. Bir Mesih bağlısı olarak bunu Korintos'ta yalancı tanrılara, tapanlara tüm açıklığıyla belirgin etti. Parayla uğraşan her imanlının bu konuda güvenilir biri olması çok çok önemlidir. Sadece parayla değil, toplulukta sorumluluk yüklenen her imanlının güvenilir biri olması gerekir. Aslında her imanlının, Mesih'e iman eden herkesin güvenilir biri olması çok önemlidir. Quartos kardeş hakkında fazla bir bilgi verilmiyor bize. 25. ayette yaymakta olduğum sevindirici haber ve İsa Mesih sözü uyarınca sizleri sarsılmaz biçimde desteklemeye gücü yeten Tanrı'ya yücelik olsun diyor. Sonsuz çağlar boyunca saklı tutulup günümüzde açıklanan giz, peygamberlerin kutsal yazıları ve öncesiz çağlar Tanrısının buyruğu uyarınca şimdiki dönemde açıklanmış bulunuyor. Evet, sır ya da giz eski antlaşmada bildirilmemiş demekti. Tanrı'nın hem Yahudi ve hem de Yahudi olmayanlara hitap ettiği ve onları bir tek bedende, kilisede toplamasından söz ediyor. Sır, bunun Yunancası Mysterion sözünü Pavlos mektuplarında çok kez kullanmıştır. Örneğin 10:25'te. Eski antlaşmada sır Yani raz sadece Daniel kitabında geçer. Yeni Antlaşma'da Matta 13-11, Markos 4 ayet 11, Luka 8-10'da bu sır sözü kullanılır. Bu yerlerde göklerin hükümranlığına ilişkin giz diye geçer. Yeni Antlaşma'da sır sözü 27 kere geçer. Yeni Antlaşma'da sır şu ayrı ilişkide kullanılıyor. Birincisi Tanrı'nın kurtarış tasarısı ile ilgili olarak. İkincisi Rab-i İsa Mesih'in kişiliğine ilişkin olarak. Üçüncüsü kutsal ruha ilişkin olarak. Dördüncüsü Rab-i İsa Mesih'in kilise topluluğuyla bağlantısına ilişkin olarak. Beşincisi sevinç getirici habere ilişkin olarak, yani müjdeye, İncil'e ilişkin. Altıncı olarak sözün, yani Tanrı sözünün insan bedeni kuşanmasına ilişkin olarak geçer. Yedinci olarak İsraillerin yürek katılığına, sürüklenişine ilişkin olarak. Sekizinci noktada Rab-i İsa Mesih'in gelişinde bağlılarının bir arada değiştirileceğine ilişkin olarak. Dokuzuncu olarak da ulusların İsrail'e verilen vaatten miras ortakları atanışına ilişkin olarak. 10. noktada da var gücüyle iş görmekte olan yasasızlığa ilişkin olarak kullanılıyor sır sözü. Gücü yeten Tanrı, öncesiz, sonsuz olandır. Tek bilgedir, gücü yetendir. Müjdenin gücünün açıklanışıdır. Pavlos 1. bölümde, yani Romalılar 1. bölümde iyi haberin kurtuluş sağlayan Tanrı gücü olduğunu vurgular. Mektubu noktalarken bunu özellikle tekrar eder. 1. bölümde bir öğreti, 16. bölümde hamd ve şükran vardır. 26. ayette peygamberlerin kutsal yazıları ve öncesiz çağlar Tanrısının buyruğu uyarınca şimdiki dönemde açıklanmış bulunuyor. Öyle ki tüm uluslar iman buyruğuna uysunlar diyor. Burada imanın itaatini görüyoruz. Mesih'e güvendiğinizde ona itaat edersiniz dostum. Rab ise koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler demişti. İtaat, imanın işi ve meyvesidir. 1. Petrus 1.20'de şöyle yazar. O dünyanın kuruluşundan önce bilinmişti ama çağların sonunda sizin yararınız için açıklandı. Peygamberlerin kutsal yazıları ve öncesiz çağlar Tanrı'nın buyruğu uyarınca şimdiki çağda açıklanmış bulunuyor diyor. O yüce gizi Tanrı en sonunda açıkladı. Peygamberlerin kutsal yazıları baştan başa bunu bildiriyor. Öncesiz sonsuz Tanrı'nın buyruğu uyarınca şu dönemde bu giz açıklandı. Onu değerlendirene daha önce giz olan olay artık sonuçlanan tanrısal eylemdir. Artık tüm uluslara çağrı duyuruluyor. İman buyruğuna uyun. Tanrı'nın eşsiz sağlayışını imanla değerlendirin. İyi haber, İncil evrenseldir, Tanrı'nın buyruğu da evrenseldir. Bu habere iman edin. Rab'le birlikte, onun sözünün ışığında yürüdüğümüzde yolumuza ne yücelik saçar. Biz onun iyi isteğini gerçekleştirirken, o bizim ve bütün güvenip itaat edeceklerin yanında kalır. Bundan sonra tatlı bir paydaşlık içinde onun ayaklarının dibinde otururuz. Söylediklerini yaparız. Yolladığı yere gideriz. Hiç korkma, sadece güven ve itaat et. Güven ve itaat et çünkü İsa'da mutlu olmak için güvenip itaat etmekten başka bir yol yoktur. Romalılar 16. bölüm 27. ayette bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza kadar yücelik olsun, amin diyor. Pavlos Romalılar mektubunu 3 ayrı ayetle sonlandırıyor. İlkini 15-33'te barış kaynağı Tanrı hepinizle birlikte olsun, amin diyor. İkincisinde 16-24'te Rabbimiz İsa Mesih'in kayrası hepinizle olsun, amin diyor. Üçüncüsünü de Romalılar 16-27'de bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla çağlar çağı yücelik veresin, amin diyerek mektubunu sonlandırıyor, bitiriyor. 16 bölümden oluşan Romalılara mektup, haberci Pavlos tarafından Roma'daki topluluğa gönderildiği kilise tarihinde kabul edilip onaylanmaktadır. Pavlos, bildirdiği ve öğrettiği Tanrı sözünün imanlıları destekleyen, onlara yön ve güç veren diri söz olduğunu belirtiyor. Bu anlaşılmaz sağlayış, tek bilge Tanrı'nın insan kavramı ötesinde olan bilgisinden kaynaklandı. Onun karşısında her ağız sussun. Tanrı gerçek olmalı. Tüm tarihte, tüm evrende tek bilge O'dur. Ona İsa Mesih aracılığıyla çağlar çağı yücelik verilecektir.